Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikkes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Merhabalar, Politikkes programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum İbn Haldun Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Ali Aslan. Bugün kendisiyle geçen sene Muhafazakar Düşünce dergisinde çıkmış olan Türk Siyasi Hayatında Yeni Dönem Seküler versus Muhafazakar Popülizm başlıklı makalesini konuşacağız. Hocam programa hoş geldiniz.
Hoş bulduk Rıfat.
Bildiğiniz üzere bugün popülizmleri konuşacağız. İlk olarak da popülizm tanımlarımdan başlayalım istiyorum. Yani genel olarak popülizm tanımları nelerdir ve sizin kendi popülizm tanımınız nedir?
Ya popülizmle ilgili çok fazla tanım var aslında. 5-6 farklı popülizm tanımından bahsedilebilir. Bunları kısaca özetleyecek olursak, bir tanesi popülizmin bir tarihi süreç olduğunu söyleyen bir yaklaşım var. Modernleşme süreci içerisinde. Gino Germani var. Yani yanlış ismini okumuyorsam şayet İtalyan bir düşünür. Ama Franco zamanında Latin Amerika'ya kaçıyor. Orada yazıyor. Onun yaptığı bir tanım var. Yani modernleşme sürecinde şehre insanların akışı söz konusu kırsal alandan ve bu insanların mağduriyetleri söz konusu. Bu mağdur insanların siyasete katılımını öngören bir tarzı var popülizmin. Bir karizmatik lider, işte Perón örneği verilir Arjantin'de. Aynı o dönemde 1930'larda Vargas vardır yine Brezilya'da aynı dönemde. Karizmatik bir lider, şehirde mağdur olan, modernleşme sıkıntıları yaşayan bir toplumda, topluma adaptasyon problemi yaşayan geniş halk kitlelerine direkt seslenerek onları sistem içerisine entegre etmeye çalışır. Bu yazarlara göre bu süreç entegrasyon bittikten sonra popülizmin etkisini kaybedeceği beklenir. Başkaları da var benzer yaklaşımı sergileyen. Mesela Hofstadter kalı tarihçi. O biraz daha olumsuz bakıyor. Germani biraz objektif bakar bu meselede. Analitik bakar yani çok lehte veya aleyhte bir şey söylemez. Çünkü biz biliyoruz ki popülizm daha çok eleştirilen bir kavram günümüzde. Olumsuz, pejoratif anlamlar yüklenen bir kavram. Yazarların önemli bir kısmı bunu analitik bir şekilde incelemeye çalışır. Bir kısmı olumlu, bir kısmı da olumsuz anlamlar yükler buna. Hofstadter 1950'lerde bu McCarthyizm Amerika'da çok revaçtayken popülizmle ilgili fikirlerini söylüyor. Daha çok reaksiyonel bir siyaset olarak görüyor popülizmi. Burada başlangıç noktası olarak da McCarthyizmle özdeşleştirerek tabii ki 1890'larda Amerika'daki köylü hareketini. Bu şöyle bir durum. Kırsal kesimdeki çiftçiler kırsal kesime yapılan tren yolları, aynı zamanda burada açılan bankaların hışmına uğruyorlar. Onlara tepki olarak bir hareket geliştiriyorlar. Hatta parti kuruyorlar. Köylü Partisi veya Halk Partisi, People's Party İngilizce olarak söyleyecek olursak. Parti kuruyorlar, hareket oluşturuyorlar. Ve onlara karşı koymaya çalışıyorlar. Anti-elitist bir tarzı var Amerika'daki bu popülizmi. McCarthyizmi de yani bunu bir reaksiyoner görüyor Hofstadter. McCarthyizmi eşitleyerek. Türkiye'de de mesela benzer yaklaşımda yazanlar var. İşte Anadoluculuğu buradan okuyanlar var. İşte Anadolu'ya, halkın özüne dönmek, buradaki kırsal kesimin insanın çok fazla övülmesi, kırsal değerlerin çok fazla övülmesi, modern değerlere karşı, şehirli değerlere karşı bunun tepkisel bir siyaset oluşturduğunu söylüyorlar. Bu birinci tanımı. Biraz daha hızlanacak olursam popülizmi strateji olarak, siyasi strateji olarak gören bir yaklaşım var. Weyland diye bir yazar var. Bu yazarın meyanda yazdıkları söz konusu. Daha çok Latin Amerika siyasetine odaklanıyor. 1990'lar ve 2000'li yıllardaki işte Chavez gibi siyasetçileri göz önüne alarak. Yani burada söylediği de şu, popülizm bir siyaset stratejisidir. Gücü kendisine toplamak isteyen lider kurumsal yapılara atlayarak ve halka direkt seslenerek siyasette var olmaya çalışır. Siyasi başarı kazanmaya çalışır. Bir stratejidir. Liderin siyaset stratejisidir. Burada da sürekli bir elitizm eleştirisi, kurumsal yapıları eleştirme, aynı zamanda milli egemenlikten bahsetme, anti-emperyalizm uluslararası bağlamda düşündüğümüz zaman bu tip söylemler söz konusudur bu yaklaşım içerisinde. Bir diğer tanım ise popülizmi bir siyaset tarzı olarak görüyor. Burada söylenen de şu, iki tane özelliği var. Bir tanesi elit tarzına karşı daha halk tarzı bir şekilde siyaset yapmak. Yani kullanılan dil, işte daha mesela halkın dilini kullanmak, aksanını kullanmak, halkın anlayabileceği şekilde konuşmak, yani konuşmasını o şekilde ayarlamak. Türkiye'de mesela Erdoğan örneğinde bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Yani biraz daha hani daha elit jargonuyla konuşmaktansa halk diliyle konuşmayı çok fazla ön plana aldığını görüyoruz Erdoğan'ın. Aynı durum Latin Amerika'daki liderlerde de söz konusu. Çünkü bunu yazanlar, bu şekilde popülizmi tanımlayanlar daha çok Latin Amerika'da. Zaten bakarsak popülizmin en çok Latin Amerika ve son dönemde de Avrupalı yazarlar tarafından gündemde tutulduğunu görüyoruz. Amerika'da çok yaygın değildir. İşte bahsettiğim birkaç isim vardı biraz önce. Hofstadter var. Cousin var. Michael Cousin. Bu olumlu bakar Cousin. Hofstadter'e oranla baktığımız zaman onlar da tarihçiler. Yani Amerika'da, Kuzey Amerika'da yani Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyorum. Çok fazla yaygın bir şey değil. Popülizm üzerinden konuşmak. Tabii Trump döneminde biraz artışa geçti bu. Avrupa'daki yabancı karşıtlığı milliyetçilikle beraber düşünülüyor. Yani daha çok Avrupa'nın tanımladığı popülizmle Amerika'daki popülizmi bir arada götürüyorlar. Latin Amerika'da biraz daha farklıdır bu iş. Onların ayrıntısına da gelirim. Politik tarzda bahsettiğim gibi daha halk diliyle konuşma, halk gibi giyinme, halk gibi hareket etme, halk gibi yeme içme. Mesela işte evlere ziyaret edip yerde yemek yemek mesela popülist bir liderin yapabileceği bir şey. İkinci özelliği de bir siyaset tarzı olarak popülizmi tanımlayanların ön plana öne çıkardığı, siyasette müzakereyi, konuşmayı ön plana çıkarmaktansa daha hızlı hareket etmeyi, hızlı karar almayı ve direkt bir şekilde siyaseti yürütmeyi ön plana alırlar. Yani iki tane şey vardır. Halk gibi hareket etmek ve müzakerenin yerine kararı hızlı hareket etmeyi öne çıkarmak. Yani bir de şöyle bir tartışma var. Popülizm demokrasiye karşıt mıdır? Demokrasiye zarar veren bir siyaset tarzı mıdır? Siyaset midir? Yoksa onu demokrasinin problemli olduğu alanları düzelten, onu düzelten bir şey midir? Böyle bir tartışma var. Burada da işte iki pozisyon ortaya çıkıyor. Bir tanesi zararlı olduğunu söylüyor. Bunu daha çok fazla dile getirenler, pluralist, çoğulcu siyaseti ön plana çıkaranlar. Bunlar diyorlar ki bu çok en yaygın olanı budur zaten şu an kamuoyunda konuşulan. Özellikle liberal, demokrat eğilimdeki yazarlar popülizmin bu özelliğini çok fazla ön plana çıkarıyorlar. İşte kurumları yıpratması, toplumdaki çoğulculuğu yok etmesi özellikle iktidara geldikten sonra böyle de bir ayrım var tabii ki. Yani popülistler muhalefetteyken ve popülistler iktidardayken özellikle iktidara geldikleri zaman kurumsal yapıları zayıflattıkları, toplumsal çoğulculuğu ortadan kaldırdıkları, daha otoriter bir siyaset tarzına sahip oldukları ve Avrupa kontekstinde düşündüğümüz zaman yabancı karşıtı eğilimlere sahip olduğunu söylüyorlar. Ve bu açılardan demokrasi çünkü özgürlükleri, çoğulculuğu, iktidarın kurumlar üzerinden yürümesi gerektiğini, kişisel üzerinden yürümemesi gerektiğini söyledikleri için demokrasiye zarar veren bir şey olarak görüyorlar popülizmi. Popülizmi düzelttiğini söyleyenler. Bunlar demokrasinin kendi iç paradokslarına odaklanıyorlar. Çünkü demokrasi bir yandan toplumun kendi kendini yönetmesi demekken bir yandan da bireylerin özgürlüğünü ön plana çıkarıyor. Yani iki tane şey var burada. Bir kolektivist bir eğilim var demokrasinin içerisinde. Milli irade, halkın iradesi, milli egemenlik gibi kavramları, düşünceleri öne çıkaran. Diğer taraftan da özgürlükler var. Bireysel haklar, güçler ayrılığı, anayasacılık, hukukun üstünlüğü gibi. Yani demokrasi içerisinde liberal eğilimlerle kolektif eğilimler arasında bir çatışma söz konusu. Bunlardan bazen bir taraf diğerine çok daha fazla ağırlık koyabiliyor. O zaman özellikle mesela işte liberal tarafın çok fazla ağırlık koyduğu dönemlerde demokrasinin düzeltilmesi için bu kolektif tarafın ön plana çıktığını ve demokrasiyi düzelttiğini söylüyorlar. Mesela Margaret Canavan ve Cass Mood gibi yazarlar bunları dile getirirler. Yani demokrasiye faydalı olduğunu ama tabii ki yani çok aşırıya kaçtığı zaman o kolektif tarafın çok fazla ağır bastığı zaman liberal tarafı çiğneyeceğini ve demokrasiye zarar vereceğini de söylerler. Yani aslında bir kapalı sistem gibi düşünüyorlar. İki tane taraf var. Liberal ve kolektivist taraf. Bunlar arasında dengenin kurulması söz konusu. Mesela işte Cass Mood tanımlarken Bunu yumuşak, merkezli bir ideoloji olarak tanımlıyor popülizmi. Demokrasiye katkı sunduğunu, toplumu ikiye böldüğünü, işte kötü, biraz da normatif bir yaklaşım söz konusu tabii ki burada. Ahlaken kötü olan, normatif olarak kötü olan elitlere karşı daha pür, saf değerleri savunan bir halk olduğunu, yani toplumu ikiye bölüyor ve toplumun daha fazla baskın olması gerektiğini ülke yönetiminde, iktidarın daha fazla toplum tarafında olması gerektiğini söylediğini söylüyor. Son olarak demokrasiye belki de en fazla sahip çıkan, en fazla pozitif anlam yükleyen kişiden bahsetmek lazım. Ernest Laclau popülizmle demokrasiyi birbirine eşitliyor. Yani biraz önce bahsettiğim tanımlarken iki tarafın olduğunu, bir tarafta liberalizm, bir tarafta kolektivist bir tarafın olduğunu söylüyordu Kahneman ve Mott. Laclau buna karşı çıkıyor. Liberal tarafın tamamıyla aslında demokrasi karşıtı olduğunu, demokrasiye zıt olduğunu, yani bunu direkt olarak söylemiyor ama yazdıklarından bunu çıkarabiliriz. Daha çok kolektif, demokratik bir kimlik ortaya çıkarmak, özne ortaya koymak, demokratik bir özne ortaya koymak, halk ortaya koymak şeklinde okuyor şeyi, popülizmi. Ve özünde de anti-elitist, anti-establishment olduğunu, anti-institutionalist olduğunu, anti-kurumsal olduğunu yani bunları ön plana çıkarıyor. Kurumsal yapıların mesela hani liberal demokratlar tarafından çok fazla önemsenmesi söz konusu. Laclau liberal demokratlardan çok farklı bir şekilde değerlendiriyor bu kurumsal yapıları. Bunların, kurumsal yapıların toplumsal talepleri birbirinden kopardığını, atomize ettiğini ve ondan sonra pasifize ettiğini ve bu talepleri de yerine getirmediğini, yani siyaseti aslında toplumdan, o zeminden kopardığını, elit içi bir şeye dönüştürdüğünü söylüyor. Ve bu ortaya çıkan da ikili bir toplumsal yapı. Alt tarafta hiç talepleri dinlenmeyen geniş halk kitleleri var, üstte elitler var. Kendi aralarında top çeviriyorlar diyebiliriz. Buna karşı kitlelerin siyasette daha fazla etkin olduğu ve bunun da popülist bir şekilde yapılabileceğini, yani popülizmde tabii ki elitlere karşı çıkmak, kolektif olanı savunmak, toplumdaki talepleri bir araya getirerek, onları birbirine eklemleyerek tabii ki bir şey oluşturmak, iktidar odağı oluşturmak, kurumları aşmak, direkt lidere de çok fazla önem verir Laclau. Liderin de liderle halk arasında da ilişkinin çok hiyerarşik olmadığını, biraz önce bahsettiğim o strateji, politik bir strateji olarak gören popülizmi ondan farklı düşünüyor liderle halk arasındaki ilişkiyi. Çünkü onda halkın çok edilgen, liderin ise çok etken olduğunu, özne olduğunu söyleyen bir tavır vardı. Laclau Bey ise tam tersine liderle halk arasında bir özdeşliğin olduğunu, hatta liderin bizzat halkın o kolektif varlığını temsil ettiğini bedeninde söylüyor. Burada da mesela atıf yaptığı önemli bir kaynak var. Okuyanlar hemen hatırlayacaktır. Kantorovic'in Dalın İki Bedeni adlı bir eseri vardır. Burada söylenen şudur. Modern öncesinde iktidar belli bir kişi tarafından sahiplenir. Yani bir kişi iktidarın sahibidir, kral. Modernliğin ayırt edici özelliği bu, iktidar alanının içerisini boşaltmak, iktidarı hiç kimseye ait bir şey haline dönüştürmek. Yani kralın kellesinin uçması. Mesela burada da atıf yapılan, Laclau kendisi de yapıyor, Fransız siyaset felsefecisi ve siyaset teorisyeni Claude Lefort'tur. Şeyin, demokrasinin en temel özelliğinin bu olduğunu söylüyor bu şeyler. Daha Claude Lefort tarzında düşünenler. Lider söz konusu olduğu zaman Laclau aslında bu işte liderin tamamıyla iktidar sahiplenmesinden iktidarın hiç kimseye sahip olmaması sürecine geçişin aslında böyle net bir geçiş olmadığını, modern dönemde de bu modern öncesine has özelliklerin devam ettiğini, liderin de aslında tam olarak geçmişteki krala tekabül ettiğini. Ama tabii farklı şekilde, eskiden krallar seçilmiyordu. Halkla bağları daha dolaylı yollardandı. Halkın sadece krala boyun eğmesi bekleniyor. Burada biraz daha farklı bir durum söz konusu ama hala o şeyin devam ettiğini, modern öncesi özelliğin devam ettiğini ve bundan bir kurtuluşun olmadığını söylüyor. Lideri de bu şekilde konumlandırıyor kendi popülizm anlayışı içerisinde.
Hocam, şimdi ikinci olarak da yine makalenizde değindiniz. Bu Türkiye modernleşmesinde üç farklı okumaya odaklanıyorsunuz ve bu okumaların hepsinin popülizmi okumaların dışında bıraktığını söylüyorsunuz. Bu yaklaşımların siyaset okuyuş tarzlarından kısaca bize başlıklar halinde bahsedebilirseniz.
Tabii ki yani üç tane, daha fazla da var aslında. Yani Türkiye siyaseti teorisi diyebileceğimiz. Türkiye siyasetini biraz daha kavramsallaştıran, biraz daha soyut düzleme çekerek onun evrimini anlamaya çalışan yaklaşımlar. En fazla bilineni tabii ki çevre merkez yaklaşımı Şerif Mardin'in. Orada çevre ile merkez arasında, yani aslında belki de bunların hepsinde bir şekilde popülizme değdiğini söyleyebiliriz. Çünkü mesela çevre, Şerif Mardin'de yani sonuçta halka, yönetilenleri tanımlamak için kullanılan bir ifade. Ancak yani popülizmden farklı olarak sürekli bir çevre merkez yaklaşımında elit değişimi aslında söz konusu. Yani Cumhuriyet'in başlangıcına kadar çevre ile merkezi birbirinden ayıran dini söylem. Bu ikisini birbirinden ayırıyor. Elit olmanın şartı biraz dini, İslami anlam dünyası içerisinde hareket etmekken daha sonrasında sekülerliğe kayıyor bu. Seküler anlam dünyası içerisinde hareket ettiğiniz zaman yani yönetenlerle yönetilenleri birbirinden bu şekilde ayırt edebildiğimizi söylüyor. Yani toplumu sürekli bir şekilde ikiye bölüyor. Metin Eper'de ise güçlü devlet geleneği. Orada da tabii çok farklı şeyler var. Devletin daha toplumla ilişkisinde topluma daha açık olduğu bir şey varken devlet formu daha rasyonel. Diğer tarafta da topluma empoze eden, topluma karşı otoriter bir şekilde hareket eden bir devlet var. Aşkın devlet geleneği. Yani daha çok Hegel üzerinden hareket ettiğini söyleyebilirim Metin Eper'in burada. Yani burada da tabii ki şey görmüyoruz. Yani toplumun çok fazla ön planda olduğunu görmüyoruz. Yani çünkü popülizmin en temel özelliği aslında toplumu sermayeye ve sermayeye ve bürokrasiye karşı ön plana çıkarmak. Yani devleti değil, toplumu merkeze almak. Yani oraya odaklanıyor. Devletin kendi içerisindeki dönüşümlerine bakıyor. O kitap atılacak olursa o yaklaşım 1980 darbesinin hemen sonrasında olmuştu. Ve bir nevi de aslında tek parti dönemini biraz daha olumlamaya yönelik bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Daha rasyonel olduğunu söyler o dönemin. Sonraki dönemlerin ise daha fazla otoriter olduğunu. Çünkü bürokratlar normalde halkın hizmetçisi konumundadırlar. Karar verici konumda değillerdir. Kararları şeye bırakmaları gerekir. Daha çok halkın temsilcilerine, siyasetçilerine ama biz belli dönemlerde bürokrasinin halkın temsilcilerine çok fazla galebe çaldığını, kararları uygulayan değil, kararları alanlar konumuna geldiklerini görüyoruz. Buradan okur Metin Eper. Burada ben çok fazla popülizm şeyi görmüyorum. Yani hani halktan çok fazla bahsedildiğini görmüyorum. Tabii halka değiniliyor bir şekilde ama devlet merkezi bir yaklaşım. Diğeri ise çevre merkez. Orada da Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl çevre ülkesine dönüştüğünü, küresel kapitalist sistem içerisindeki evrimine odaklanıyor. Yani burada Türkiye bir toplum olarak aynı zamanda tabii ki bir devlet olarak çok edilgen bir konumda değerlendiriliyor. Yani işte küresel sermayeye verilen tepkiler aslında Türkiye siyasetini okumak. Hatta Çağlar Keyder Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişi bu çevreleşme, peripheralization sürecini çok daha yoğunlaştığı bir şey olarak okur. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadrolar bir bağımsızlık savaşından daha çok o dönemde farklı çünkü şeyler vardı, gruplar vardı mücadele eden, iktidar mücadelesi verenler. Sisteme en iyi kim entegre edecek mücadelesi verdiklerini söyler ve Cumhuriyet elitlerinin de, o kazanan elitlerin de bu entegrasyonu en iyi kendilerini yürüteceğini ispatladıkları için siyasi iktidar mücadelesini kazandıklarını söyler. Ben Metin Eper'de elitizmin çok fazla ön planda olduğunu görüyorum. Şerif Mardin'in okumasında da keza yine elitizm ve çoğulculuk üzerinden bir siyaset okumak var. Yani zaman zaman Şerif Mardin ikisini birbiriyle beraber okuyor. Yani aslında temel şikayeti toplumun bir türlü çoğulcu bir yapıya kavuşamaması. Çağlar Keyder'de ise orada da direkt elitizm üzerinden okuduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki yani işte dünyada bir küresel elitler var, bir elit düzen var ve diğer devletler sadece buna adapte oluyorlar. Yani burada popülist siyaseti elitizmin ve çoğulculuğun alternatif olarak düşünürsek çok fazla değerlendirmediklerini ya da popülist siyasetin ya da popülizm üzerinden siyaseti okumanın çok fazla revaçta olmadığını söyleyebiliriz Türkiye siyasetinde. Bunu yapanlar var, haksızlık etmeyelim. Mesela iki tane örnek vereyim. Bir tanesi Yusuf Akçura 1914'te Halka Doğru diye bir dergi çıkarıyor. Burada işte popülizm üzerinden bir siyaset yapmayı görebilirsiniz. Hem toplumu popülizm üzerinden okumak hem de popülist siyaset yapmayı görebilirsiniz. Aynı şekilde Celal Bayar'ın da 1918'de İzmir'de çıkardığı aynı isimli bir dergi var, Halka Doğru. Yusuf Akçura'yla ikisi arasındaki fark, Celal Bayar'ın halktan bahsederken orta sınıfı merkeze alması, Yusuf Akçura'nın ise daha çok alt sınıfları merkeze alması vardır. Yani popülizmi tek parti döneminin siyaset olarak okuyanlar da vardır. Padişahın otoritesine, egemenliğine karşı halkın otoritesinin ön plana çıkarılması söz konusudur ama Elitler o şeyi, tabii ki halk iradesini çok fazla hesaba katmamışlardır kurumsallaşma gerçekleştirirken. Daha çok onu bir apoloji olarak kullanmışlardır. Padişahı ve Osmanlı elitlerini alt edebilmek için. Daha sonra ise tek parti dönemine baktığınız zaman halkın çok fazla etkisini görmezsiniz. Yine Demokrat Parti dönemini popülizm üzerinden okuyan yazarlarımız vardır. Bunlar çok istisnadır ama. Yani birkaç tane örnek, işte mesela Demokrat Parti İlkay Sunar'ın makalesi vardır. Birkaç tane yazdığı. Şeyde ise tek parti dönemine ise odaklanan Kara Ömer oğlu muydu? Evet, onun atıfta yapmıştım şu an. Soy ismi biraz uzun olduğu için hatırlayamıyorum. Affetsin kendisi beni. Onun yazdıkları var. Ama bunlar sadece o dönemdeki o popülizm siyasetine odaklanırlar. Yani popülizm üzerinden siyaset okumak yoktur. İkisinin de mesela özellikle ikisinin de bir elitizm eleştirisi yaptığını, İlkay Sunar'ın otoriterlik eleştirisi de yaptığını da söyleyebiliriz Demokrat Parti'ye karşı. Yani popülizm perspektifinden siyaset okumuyorlar. Onların popülist olduğunu söyleyerek onlara yönelik bir eleştiri şeklinde görebiliriz. Evet, yani Türkiye'de siyaset daha çok elitist bir perspektiften, halkın neden geri kaldığı, halkın işte aydınlatılması gerektiğini, eğitilmesi gerektiğini, halkın bireyselleştirilmesi gerektiğini, işte komüniter yapıların Şerif Mardin'de gördüğümüz gibi esnetilmesi gerektiğini söyleyen bir Türkiye siyaseti üzerine düşünme yolu var. Diğer tarafta ise Türkiye'nin neden çoğulcu bir yapıya kavuşamadığı, bunun üzerinden Türkiye siyasetinin demokratik eksikliğinden den vuran bir şeyden de bahsedebilirsiniz. Siyaset okuma tarzından popülizm yoktur. Popülizm yani halkın nasıl siyasette geri plana itildiği, kolektif olarak dönemsel demokratik politik öznelerin nasıl inşa edildiğini, bunu çok fazla merkeze alarak işte tarih süreç içerisinde okuyan metinlere çok fazla rastlayamazsınız. Bunun istisna örneklerinden bir tanesi, yine makalemde atıf yapmıştım. Sol üzerine odaklanan 1970'lerde özellikle devrimci yol ve Ecevit üzerinden bir şey var. Popülizm okuması. Laclau'nun da tabii etkileri var 1970'lerde, 80'lerde özellikle birikim çevrelerinde. Ama onlar hiçbir zaman popülizmi Laclau'nun aldığı gibi almadılar. Mesela Tanıl Bora için bunu söyleyebiliriz. Murat Belge için bunu söyleyebiliriz.
Üçüncü olarak yine makalenizde üç tür siyaset yapma biçiminden bahsediyorsunuz hocam. Elitizm, çoğulculuk ve popülizm. Popülizmin bu diğer iki anlayıştan ne tür bir farklarının olduğunu düşünüyorsunuz? Yani sizin de makalenizde bahsettiğiniz gibi popülizm demokrasinin demokratikleşmesi midir sizce?
Yani burada tabii ki... İşte biraz önce bahsettiğim o Kasmut ve Kalkvasser, ondan ortak makalesi var. Direkt oradan aldığım bir şey değil bu tabii ki ama o da mesela onlar da şey söylüyorlar. Üç tane siyaset yapma tarzı var. Elitizm işte aynı şekilde toplumu ikiye bölüyorsun. Halkı diyorsun ki cahil, çok fazla bunlar siyasetten anlamazlar. Bunlar siyasi karar alma mekanizmalarından olabildiğince dışlansınlar veya bunların halkın etkisi olabildiğince az olsun. Yani o kurumsal süreçlerden süzülerek gelsin, işte belli mekanizmalar olsun. Mesela işte anayasa mahkemesi olsun veya seçim sistemi, Amerika'daki seçim sistemi mesela buna çok uygundur. Seçim sistemi öyle bir olsun ki yani biz halkın etkisini olabildiğince kıralım. Bu elitizm tam olarak buna tekabül ediyor. Hem iktidarın oluşumunda hem de iktidarın kullanımında halkın etkisini olabildiğince sınırlandırmak. Yok etmek değil tabii ki, demokratik bir düzen olduğu için. Yok etmek olsaydı totaliterlikten bahsederdik. Çoğulculuk ise toplumu ikiye bölmüyor elitizm gibi. Toplumun çok farklı iktidar merkezlerinin olduğunu, işte toplumu bireylere veya toplumsal gruplara bölüyor. Ve olabildiğince gücün bir yerde toplanmaması gerektiğini, çünkü eğer güç bir yerde konsantre olursa, toplanırsa toplumun otoriter bir çizgiye geleceğini, işte o gücü toplayan grubun daha doğrusu diğer toplumsal grupların haklarını ihlal edeceğini, ezeceğini, onun için de biz öyle bir siyaset ortaya koyalım ki hiç kimse gücü elinde tam olarak toplayamasın ve hiç kimse gücü sonsuza kadar elinde tutamasın. İşte seçimler onun için var. Yani 4 senede bir, 5 senede bir biz seçimleri yeniliyoruz. Böylece iktidar el değiştirebiliyor. En azından siyasi iktidar, yani ekonomik kültürel iktidar için aynısını söyleyemeyiz ama siyasi iktidar el değiştiriyor. İktidarın kullanımında ise işte güçler ayrılığı olsun. Böylece siyasi iktidar yargı ve yasama, muhalefetin yasamada bulunmasıyla dengelensin, denetlensin. Yine hukukun üstünlüğü olsun. Halkın iradesini yansıttığını söyleyen siyasiler hukukun dışına çıkamasınlar, hukuk onları sınırlandırsın gibi bir siyaset ortaya koyuyorlar. Yani çoğulculuk. olabildiğince iktidarın dağılması. Popülizm ise çoğulculuktan ayrılıyor. Toplumu ikiye bölüyor aynen elitler gibi ama şeyi terse çeviriyor dengeyi. Popülizm halk daha üstündür, ahlaki açıdan üstündür. Elitler ise ahlaki açıdan daha sorumludur. Kendi çıkarlarını düşünürler, halkı düşünmezler, halkı kandırmaya çalışırlar. Böyle bir algılama söz konusu. Popülizm halkın hem iktidarın kurulumunda hem de iktidarın uygulanmasında, yürütülmesinde çok daha merkezli olmasını ister. Yani işte mesela milli irade ifadesini biz her mesela atılan siyasi adımlar, alınan siyasi kararlarda milli irade ifadesini çok fazla duyarız. Yani bu adımların, politikaların milli irade tarafından milli irade kavramıyla meşrulaştırmasını görürüz. Aynı şekilde mesela işte mesela Türkiye'deki başkanlık tartışmalarında da gördük. Hızlı karar alma, kurumsal yapıları öyle bir hale getirelim ki biz milletin talepleri, istekleri hızlı bir şekilde siyasi iradeye ulaşabilsin. Yani o aradaki kurumsal yapıları biz biraz zayıflatalım. Yani yürütmenin aslında yasamaya karşı güçlendirilmesi demektir bu. Aynı şekilde de yürütme çok fazla şeyle karşılaşmasın bir karar alırken. Sınırlandıracak mekanizmalarla karşılaşmasın. Mesela işte hukukun üstünlüğü meselesi çok fazla. Çünkü buradaki hukukun üstünlüğü, burada da bir tartışma var, onu da söylemek lazım. Belki popülizmin hukuk anlayışından da bahsetmek lazım. Bunun üzerine direkt yazanlar yok ama muhtemelen şimdi tatıfla söyleyebiliriz. Çünkü hukuk milli iradenin yansıması olması gerekiyor. Milletin iradesinden farklı, onu sınırlandıran bir şey olmaması gerekiyor. O zaman biz milli egemenlikten değil, hukukun egemenliğinden bahsedebiliriz. Yani demokrasiye ters olur bu. Şiit'in baktığı yerden baktığımız zaman. Çünkü önemli olan milletin iradesidir. Milletin ne düşündüğüdür, milletin kararıdır. Ama burada milletin iradesinin üstüne başka bir irade koymuş oluyoruz. Eğer hukuku evrensel hukuktan bahsettiğimiz zaman veya işte milli iradeyi sınırlandıran bir şey olarak gördüğümüz zaman. Mesela şundan bahsediyoruz değil mi ara ara? Bir karar alıyor mahkeme, diyoruz ki bu evet yasal bir karar, legal ama toplumda meşruiyeti yok. İşte bu aslında evrensel hukukla milli irade arasındaki gerilimi ortaya koyan bir şey. Schmitt'in bizzat kendi yazdığı makalede var. Legaliten legitimizdir. Popülizmin ortaya koyduğu siyaset böyle bir siyaset. Yani çoğulculuğa karşı, elitizme karşı, halkın iradesini ön plana çıkaran bir siyaset. Popülizme çok olumsuz bakan birisi değilim. Hatta olumlu bakan birisiyim. Biraz önce sen de sorunda söyledin, demokrasinin demokratikleştirilmesi midir? Şayet siyasetin zeminini milli irade olarak kabul edersek, milli iradenin tecelli etmesi gerekir siyasi kararlarda. Ve bu anlamda popülizm demokrasiye en uygun siyaset tarzı diyebiliriz. Tabii burada şunu sormamız gerekiyor, çok uzatmadan söyleyeyim. Bu çoğulculuğu ortadan kaldırır mı? Mesela pluralizmin veya popülizmi genel olarak eleştirenlerin söylediği popülizmin pluralist, anti-pluralist bir şey olup olmadığını tartışmamız lazım. Doğrudur. Çünkü majoriteryanizm üzerinden hareket ediyor popülizm. Çünkü hiçbir şekilde toplumun bir araya gelmesi, bütün olması söz konusu olamaz. Seçimlerde bile biz %51 toplumu temsil ediyor diyoruz. Yani bunu Rusya'ya kadar götürebiliriz. Genel iradeyi kim temsil ediyor? Çoğunluk temsil ediyor. Ama bu çoğunluk mutlaka çoğulculuk karşıtıdır. Çünkü mesela Laclau'nun popülizm anlayışına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Laclau bir etnik olarak, dini olarak veya herhangi bir ideoloji üzerinden bir toplumun bir bütünlük arz ettiğini ve bunun iradesinin siyasete yansıması gerektiğinden bahsetmez popülizmi savunurken. Ve ben de aynı çizgideyim. Yani siyasette özne millet, toplum değildir. Yani burada tabii nüans farkı var. Yani milleti önemser ama burada asıl özne siyasetin en temel birimi, başlangıç noktası taleplerdir, toplumsal taleplerdir. Milleti oluşturan şeyler aslında farklı farklı toplumsal taleplerdir. Tek bir talepten bahsetmiyorum burada. İşte mesela Türkiye, Türk milleti dediğimiz zaman burada tek bir talepten bahsetmiyoruz. Etnik kimlikte temellenen bir talepten bahsetmiyoruz. Bunun içerisinde çok farklı talepler var. Mesela işte AK Parti'nin ilk dönemini belki biraz sonra biraz daha ayrıntılı şekilde geleceğiz. Çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Yani çok farklı talepleri bir araya getirerek, bunları birbirine eklemleyerek aslında bir toplum oluşturuyoruz. Yani millet dediğimiz şey, toplum dediğimiz şey veya halk dediğimiz şey, solda ve sağda biliyorsunuz. Birisi milleti, birisi halk demeyi tercih ediyor ama arasında çok fazla bir fark yok. Yani milleti oluşturan taleplerdir. Yani çoğul taleplerdir. Tek bir talep üzerinden biz milleti oluşturamayız. Çünkü hiçbir şekilde tek bir talep topluma çoğunluğu sağlayamaz. Mesela öyle olsaydı biz Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin sürekli seçimleri kazanmasını beklerdik. Ama tek bir talebe seslendiği için, yani o etnik taleplere seslendiği için Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman %15, en fazla %18 almıştır, %19 almıştır. Onun ötesine geçemez. Veya aynı şekilde İslamcılık için aynısını söyleyebiliriz. Yani Milli Görüş Partileri %20'ye kadar en fazla oy almışlardı. Daha çok dile getirdikleri de İslamcı taleplerdi. Toplumdaki muhafazakar İslami dini taleplerdi. Diğer taleplere çok fazla kulak kesilmemişlerdir. Mesela AK Parti'yi bunlardan farklı kılan başka birçok talebe seslenip bu talepleri tek bir potada eritmeyi başarabilmiş olması, özellikle bunu tabii ki ilk dönem için söylüyorum. 2010-12 yıllarına kadar söylüyorum. İşte burada ne gördük biz mesela? Toplumu oluşturan, milleti oluşturan çoğul talepler olarak. İşte mesela Kürtlerin hak talepleri, aynı şekilde Alevilerin taleplerine seslenilmesi söz konusu. Romanların, gayrimüslimlerin, kadınlar da burada çok fazla ağırlık olmasa bile bunlar da söz konusuydu. Aynı zamanda mesela daha liberal değerleri savunanların, yani birçok talebi birbirine eklemleyerek adalet ve kalkınma şeklinde bir araya getirdi. Yani burada popülizm çoğulculuk kaçtı mıdır diye sorduğumuz zaman ben hemen hızlı bir şekilde evet, işte çoğunlukçuluğu, işte majoritarianizmi savunduğu için, işte milleti bir bütün olarak ele aldığı için, kolektif bir bütünü olarak ele aldığı için çoğulculuk kaçtıdır demeyi çok doğru bulmuyorum. Biraz içeriden baktığımız zaman popülizmin de aslında olabildiğince çoğulcu olduğunu, hatta belki de laklaya kulak kesilecek olursak asıl çoğulculuğun bu olduğunu. Şimdi diğer çoğulculuğu biraz önce de bahsettim, son cümlem olsun bu bölümde. Toplumsal talepleri aslında yerine getirmeyi çok fazla öngörmeyen, yani o çoğulcu siyasetin, toplumsal talepleri birbirinden koparan, yani ayrı ayrı şeylermiş gibi gören, birbirlerinden ayrıştıran ve onları böylece zayıflatan ve böylece onların karşılanmasını da siyasi irade tarafından, iktidar tarafından karşılanmasını da ortadan kaldıran bir şey olarak görüyor. Yani pluralizmi aslında demokrasiye zıt bir şey olarak görüyor. Ve burada çok haksız olduğunu da söyleyemeyiz. Niçin söyleyemeyiz? İşte Avrupa'da da bakarsanız mesela, işte ya da çoğulculuk üzerinden siyaset yapan şeylere bakarsanız, siyasi partilere, yani çoğulculuğu dile getirirler ama bu talepleri mesela tek bir siyasi projede bir araya getirip nasıl bunlara cevaplandırıcılar konusunda size çok fazla bir şey söylemezler. Bununla ilgili somut bir şey söyleyeyim. Mesela Türkiye'de çoğulculuk üzerinden siyaset yapan, değil mi, Liberal Demokrat Parti aslında en temel şey budur. Liberal partiler, yani liberalizm üzerinden siyaset yapan partiler. Yani bunların hiçbir şekilde Türkiye'de başarılı olamadığını görüyoruz. Yani demokratik bir ortamda sırf çoğulculuk üzerinden bahseden ama bunları bir araya getirmeyen partilerin başarısız olduğunu görüyoruz. Yani tek bir talebi getiren, dile getiren partiler var. Mesela işte HDP'nin durumu böyledir, MHP'nin durumu böyledir, Saadet Partisi'nin durumu böyledir. Öbür tarafta çok fazla talebe seslenen ama bu talepleri bir araya getirmeyen partiler var. Liberal partiler, işte LDP veya çok marjinal partiler var. Şu an belki Babacan'ın partisi için bunu söyleyebiliriz. Gerçi daha erken onun için konuşmak için ama. Öbür taraftan da üçüncü bir şey olarak aslında popülist siyaset uygulayan partiler var. Farklı talepleri, tek bir talebe seslenmeyen, çok fazla talebe seslenen ve bu talepleri de bir araya getirmeye çalışan. Mesela AK Partisi de ilk dönem adalet ve kalkınma üzerinden, şimdi işte yerli ve millilik üzerinden, bunun içerisinde farklı talepler var. Tabii bu talepler tüm taleplere seslenemiyor toplumda, bazılarını dışlıyor. Bu da ayrı bir durumdur. Yani toplumun tüm taleplerinin bir araya toplanması söz konusu değil. Olabildiğince fazla talebi bir araya getiren zaten hareket başarılı olur. Makalemin aslında ben oralara çok fazla odaklanmadım ama asıl mesele de budur. Yani Türkiye'de siyaset aslında günümüzde en fazla toplumsal talebe kim seslenecek? En fazla bunları kim başarılı bir şekilde bir araya getirecekse o siyasette başarılı olacaktır.
Ali Aslan'la yaptığımız Türkiye'de Muhafazakar ve Seküler Popülizmler programının ilk bölümünü burada bitiriyoruz. Yarın ikinci bölümüyle tekrar karşınızda olacağız. Bizi dinlemeye devam edin.
En yerel ve en küresel podcast programı PolitikCast'i dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.